Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Bugünkü programımızda Hazreti Ebubekir Efendimiz'in, Hazreti Ömer Efendimiz'in faziletlerinden bahsedeceğiz. Malumunuz programımızda Esad Erbili Hazretleri'nin Kenzül İrfan kitabını takip ediyorduk. Bu kitapta da önde gelen sahabelerin faziletlerini bahseden bölümler var. O bölüme gelmiş olduk. Öncelikle Hazreti Ebubekir Efendimiz'in faziletinden bahsediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ebubekir insanların en hayırlısıdır. Ancak peygamberler hariç. Peygamberler hariç, diğer insanların, peygamber olmayan insanların en hayırlısı, en eftali, en üstünü Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Ebubekir bendendir, ben de ondanım. Ebubekir dünyada ve ahirette benim kardeşimdir. Ebubekir Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den hiç ayrılmayan bir sahabi, onun yarı gârı, yani mağara arkadaşı deniyor. Mağara arkadaşı demek, işte Efendimiz hicret ederken Sevr mağarasında 3 gün beraber kaldılar Efendimizle Hazreti Ebubekir Efendimiz. Bu işin hakiki manası, bu hakiki mana daha sonra mecazi bir mana kazanmış. Bir insanın çok samimi dostuna, çok yakın dostuna yarı gârı derler. Yani çok samimi dostu, en yakın dostu manasında. Efendimizin iki manada da yarı gârı olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ondan hiç ayrılmamış. Gece gündüz hep beraber olmayı arzu etmiş. Sabah akşam her gün mutlaka sabah veya akşam Efendimiz'e görüşmüş, onu buluşmuş, ziyaret etmiş. En az görüştüğü zamanlarda. Onun dışında ise devamlı beraber savaşta, barışta, sulhte, seferde her an beraberinde bulunduğu için onunla aynileşmiş adeta. Yine burada hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor, Ebubekir Sıddık'a imam olması için emrediniz. Emrediniz, Ebubekir imam olsun, namazı kıldırsın. Bu Efendimiz'in son günlerinde hastayken Hazreti Ebubekir'e verdiği bir emir, kendisi namaz kıldırmaya çıkamayınca cemaat bekliyor namaz için. Efendimiz Ebubekir'e emredin, namazı kıldırsın buyuruyor. Hazreti Ebubekir başkasının kıldırmasını, Hazreti Ömer'in kıldırmasını istediyse de Efendimiz ısrar ediyor, Ebubekir kıldırsın diye. Bu hadis-i şerif Hazreti Ebubekir'in hilafetine işaret eden hadislerden birisi oluyor. Çünkü bununla bir işaret vermek istiyor Efendimiz. Son günlerinde, son 3 gün herhalde namazları Hazreti Ebubekir kıldırıyor. Efendimizin emriyle, hatta başkasının kıldırdığını Efendimiz veya kıldırmak istediğini duyduğunda Efendimiz gazaplanıyor. Diyor ki Ebubekir'e emredin, o kıldırsın şeklinde ısrarla Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ümmetimden en evvelce cennete dahil olan giren kimse Ebubekir'dir. Evvelü men yedhulul cennete min ümmeti Ebubekir. Yani cennete gireceklerin ilki de Hazreti Ebubekir Efendimiz olmuş oluyor. Kıyamet gününde herkes hesap görür ancak Hazreti Ebubekir müstesna, onun hesabı hafif olur, kolay olur şeklinde bir görüş de var burada. Sonra Hazreti Ebubekir ve Ömer Efendimizin fazileti, ikisinin beraber faziletinden bahseden hadis-i şerifler geliyor. Ebubekir ve Ömer cennet ehlinin orta yaşlılarının efendileridir. Seyyide kuhuli ehli cennet. Kuhul, kehil, 30-40 arası yaşlarda olan orta yaşlı insanlara kühül deniyor. Gençten biraz daha yaşlı olan, gençten büyük olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer bu orta yaşlı olan cennet ehlinin, öncekilerin ve sonrakilerin efendisidir. İlle nebiyyine vel murselin, peygamberler, nebiler ve rasuller hariç. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber vermesiyle cennet ehlinin, gençlerinin efendisi Hazreti Hasan ve Hüseyin olduğunu Efendimiz bildiriyor. Gençlerin efendisi Hasan ve Hüseyin, orta yaşlıların efendisi ise Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer olmuş oluyor. Yani kamil yaşlı olanların efendisi. Ebubekir ve Ömer minni bi menzileti sem'i vel basar miner ra's. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hazreti Ebubekir ve Ömer, Hazreti Ömer baştaki göz ve kulak mesabesindedir bana göre. Yani Peygamber Efendimiz'i baş olarak düşündüğümüzde başın gözü ve kulağı. Yani Ebu Bekir benim gözüm kulağım. Ebu Bekir ve Ömer benim gözüm kulağım mesabesindedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok güzel bir teşbihle hakikaten onların Efendimizin hayatında ve İslam tarihindeki ehemmiyetini ortaya koymuş oluyor. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer benim için başa nispetle göz ve kulak gibi aziz ve mühimdirler. Gözüm kulağım deriz biz. Hani bazı insanlara ehemmiyetini ifade ederken o benim gözüm kulağım deriz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benden sonra gelen halifelerime uyunuz, tabi olunuz. Benden sonra gelen halifelerime uyunuz. O halifeler de Ebu Bekir ve Ömer'dir. İqtedû billezî min ba'di Ebi Bekir ve Ömer. Benden sonra Hazreti Ebu Bekir'e ve Ömer'e tabi olunuz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onların peş peşine halife olacaklarına işaret eden bir hadis-i şerif. Hadis-i şeriflerden birisi de bu olmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak beni 4 vezir ile teyit etti, kuvvetlendirdi, güçlendirdi, destekledi buyuruyorlar. İkisi ehli semadan, gök ehlinden. Bunlar Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam. İkisi de ehli arzdan, yeryüzünden. Onlar da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'dir. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamdan devamlı vahiy alıyor. Bazı savaşlarda da hem Cebrail aleyhisselam hem Mikail aleyhisselam ordularıyla Efendimiz'e yardıma geliyorlar. Bunlara herhalde Efendimiz hatırlatıyor. İki tane vezirim semada, iki tane vezirim de yeryüzündedir buyuruyor Efendimiz. Yine bazı hadis-i şeriflerde iki kişi geldi beni götürdü. Cennetleri gezdirdi rüya aleminde. Bazı şeyler cennet ehlinin, cehennem ehlinin hallerini gösterdiler buyuruyor. Bunlar yine Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselam olmuş oluyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hubbu Ebi Bekir ve Ömer imanun ve buğduhuma küfrun. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer Faruk radıyallahu teala anhuma efendilerimiz hazaratına muhabbet, sevgi imandandır. Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i sevmek imandır, imandandır. Onlara buğz etmek, kızmak ise küfürdendir. İnsanı küfre yaklaştırır, küfre götürür. O da münafıklığın alametidir, küfrün alametidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in faziletlerini bildirirken bunları kendiliğinden bildirmiyor. Efendimiz de Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği vahyi gayrimetlu, Kur'an dışındaki vahiy ile sünnetin bir kısmı, önemli bir kısmı, Efendimiz'in dinle ilgili, ahiretle ilgili gaybden verdiği bilgiler kısmı vahiy olduğu için o vahiy kısmından olmuş oluyor bunlarda. Çünkü onların daha sonra halife olacaklarını, durumlarını Efendimiz kendiliğinden bilmesi mümkün değildi. Cenab-ı Hakk'ın ona bildirmesiyle ancak bunları bilmiş oluyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in faziletleriyle ilgili yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette aşağıda olanlar yüksek derecelere sahip olanları sizin semanın ufkunda doğan bir yıldızı görmeniz gibi görecekler. Ebu Bekir ve Ömer onlardandır. Hatta daha faziletlidirler. Yani insan yeryüzünden semaya baktığında uzakta bir yıldızı nasıl yüksek görüyor, nasıl ulaşılmaz derecede uzakta görüyorsa cennet ehlinden de alt katta olanlar üsttekileri öyle göreceklerdir. Üst tarafta bu şekilde yüksek dereceli insanların olduğunu görecekler. İşte Hazreti Ebu Bekir ve Ömer bunlardandır buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra insanların en hayırlısı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tir. Hazreti Ebu Bekir'den sonra insanların en hayırlısı Hazreti Ömer radıyallahu anh'tir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında insanları hayır derecelerine göre sıralardık. Hazreti Ebu Bekir'in en hayırlımız olduğunu, sonra Ömer bin Hattab'ın, sonra da Osman bin Affan'ın geldiğini söylerdik. Allah hepsinden razı olsun. Demek ki sahabe kendi arasında konuşuyordu zaman zaman ve bu artık kabul görmüş bir şeydi. İnsanlar zaten toplum içerisinde yaşarken herkesin konumu aşağı yukarı belli olur. Herkesin görüşünde bunlar yerini almış olurlar. O zaman sahabenin gözünde, nazarında demek ki en hayırlı insan olarak Hazreti Ebu Bekir görülüyordu ki hakikatte oydu. Sonra diyor biz sıralardık, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, Hazreti Ali radıyallahu anh. O şekilde sıralardık diyor sahabiler. Biz Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şöyle derdik diyor yine Abdullah bin Ömer Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en hayırlısıdır. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra da Ömer radıyallahu anh gelir. Ali bin Ebi Talib'e 3 nimet lütfedilmiştir ki onlardan birinin bile bende olması bana dünyanın en kıymetli varlığı olan kızıl develere sahip olmaktan daha sevimli gelirdi. Bunlar bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu, Hazreti Ali Efendimiz'i kızıyla evlendirmiş ve bu izdivaçtan çocukları olmuştur. Bu büyük bir şereftir diyor Abdullah bin Ömer Hazretleri. Ben de böyle bir şerefin olmasını çok isterdim buyuruyor. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde mescide açılan kapıları kapattırmış, Hazreti Ali'nin kapısı açık kalmıştır. Hakikaten mescide açılan pek çok kapı vardı o zaman Efendimiz zamanında. Bunlardan birisi de kadınlara mahsus bir kapıydı. Kadınlara hasta, onu da erkeklerle karışmamalar için. Efendimiz son gün zamanlarında kapıların kapatılmasını, kadınların kapısı hariç diğer kapıların kapatılmasını, ancak Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in ikisinin kapısı kalsın buyurdular. Mescidin etrafındaki diğer kapılar kapanmış oldu. Üçüncüsü, Abdullah bin Ömer'in arzu ettiği, bende bulunmasını istediğim ama Hazreti Ali'de bulunuyor dediği şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü sancağı ona vermiştir. Hayber savaşında sancak Hazreti Ali Efendimiz'e verilmişti. Hazreti Ali Efendimiz'in eliyle zafer kazanılmıştı. Bunu ifade ediyor. Demek ki sahabe-i kiram o zamanlar konuşuyorlar kendi aralarında, en faziletli insanın kim olduğunu görüşüyorlar. Bu şekilde onların gözünde, nazarında yerleşmiş oluyor zaten ki normalde beraber yaşayan insanlar arasında bu normaldir. Ve gerçekte o şekilde tahakkuk ediyor zaten. Sıralamada o şekilde olmuş oluyor. Onların faziletleri bu şekilde hem Peygamber Efendimiz tarafından hem ashab-ı kiram tarafından tasdiklenmiş oluyor. Büyük sahabilerden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Hubbu Ebi Bekir'in ve Ömer radıyallahu anhüme ve marifetü fadlihime mines sünnet. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i sevmek, onların faziletlerini bilmek, tanımak, kabul etmek sünnettendir. Yani önemli, ehli sünnetin önemli hususlarındandır. Peygamber Efendimiz de bunu böyle kabul etmiştir. Peygamberimizin yolundan gitmektir böyle kabul etmek buyuruyor. Malik bin Enes Hazretleri, bu ilk hadis kitabını telif eden, Muvatta isimli ilk hadis kitabını telif eden, Maliki mezhebinin imamı, Medine'nin imamı olan, sahabe-i kiramın talebesi olan Malik bin Enes Hazretleri şöyle buyuruyor. Kâne sâlihus selef yuallimûne evlâdehum hubbe Ebi Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma kemâ yuallimûne sûrete evis sünnete. Salih olan selefimiz, önden gelip geçen büyüklerimiz, önceki salih insanlar, yani ashab-ı kiram ve onları takip eden salih insanlar çocuklarına Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in muhabbetini öğretirlerdi. Onları sevmek gerektiğini, onların sevilecek insanlar olduğunu, İslam'a hizmetlerinin büyük olduğunu anlatırlardı. Peygamber Efendimiz onları severdi, biz de sevmemiz gerekir diye onlara öğretirlerdi. Nasıl? Tıpkı Kur'an-ı Kerim'den bir sure, Peygamber Efendimiz sünnetinden bir sünnet öğretir gibi. Bir sure, bir sünnet öğretir gibi ashab-ı kiramın Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in faziletini öğretirlerdi çocuklarına diyor İmam Malik Hazretleri. Yine büyük alimlerden, alim ve ariflerden Hasan-ı Basri Hazretlerine, Hasan-ı Basri Hazretleri Peygamber Efendimizin odalarında yetişen bir alimdir. Annesi Ümmü Seleme validemizin hizmetçisiymiş. Ümmü Seleme validemizin odasında büyümüş bir tabiinden bir zat, büyük alim. Hasan Basri Hazretlerine soruyorlar. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in sevmek, onları sevmek, onlara muhabbet beslemek sünnet midir diye soruyorlar. O da gâle lâ ferîdatun. Hayır, bilakis o farizadır, adeta farz gibidir. Niçin? Çünkü bir ayet-i kerimelerde de biraz sonra okuyacağız, işaret vardır onlara. Hadis-i şeriflerde de onlar hakkında pek çok emir geldiği için, onların faziletlerini bildiren hadis-i şerifler geldiği için onları sevmek, onlara muhabbet beslemek adeta farz gibidir diyor Hasan Basri Hazretleri. Kıymetli dinleyenler, burada öncelikle Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in faziletinden bahsediyoruz ama bu daha sonra sırayla diğer halifelerin ve bütün ashab-ı kiramın faziletini gündeme getiriyor. Hakikaten sahabe-i kiramın bizim dinimiz açısından, hayatımız açısından çok önemli bir yeri var. Onlar çünkü Kur'an-ı Kerim'i bize nakleden, hadis-i şerifleri bize nakleden insanlar, dinimizi bize nakleden, Peygamber Efendimiz'den nasıl gördülerse, nasıl yaşadılarsa bize aktaran insanlar. Onun için onların bizim imanımızda, ibadetimizde, İslamımızda rolleri çok büyük. Bu sebeple de onları tanımak, onları sevmek bizim boynumuzun borcu. Onlara minnettarız, şükran borçluyuz. Onlara işaret eden ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden birkaç tanesine bakmak, onlardan bahsetmek istiyorum. Cenab-ı Hak Ali İmran suresinin 195. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Hicret edenler, memleketlerinden çıkarılanlar. Bunlar işte Mekkeli Müslümanlar hicret ettiler, memleketlerinden çıkarıldılar. Benim yolumda eziyete uğrayanlar, hem Mekkeli hem Medineli Müslümanlar, savaşanlar ve öldürülenlerin hem savaşıyorlar hem şehit oluyorlar. Günahları mutlaka affedeceğim, örteceğim. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Onlar Allah tarafından tasavvur edemeyeceğiniz bir mükafata kavuşacaklar. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Bu ayet-i kerime adeta ashab-ı kiramın üzerine bir ilahi bir mühür gibi vuruluyor. Yani sahabe-i kiram güzel yaşadılar, güzel ölecekler ve cennete girecekler. Bunu Cenab-ı Hak garanti altına almış oluyor. Bazı insanlar iddia etti ki ya baştan iyiymişler ama daha sonra yanlış işler yapmışlar, bozulmuşlar, sahabe de yanlışlar yapmış, hatalar yapmış, biz onları tenkit ederiz gibi böyle bir düşünceye bu ayet-i kerime fırsat vermiyor. Bu ayet-i kerimede bütün ashab-ı kiram girmiş oluyor. Hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, eziyet görenler, bunlara Cenab-ı Hak günahlarını affedeceğini, varsa bile hataları, zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. Size diyor, ashabıma, ensarı tavsiye ediyorum. Benden sonra gelen idarecilere, onların diyor kusurlarını görürseniz affedin, iyiliklerini görürseniz kabul edin şeklinde Efendimizin de ifadeleri var. Bu ayet-i kerimede varsa bile kusurlarını ben affettim diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın affettiği, cennetine koyacağını vaat ettiği, tasavvur edemeyeceğimiz bir mükafat onlara verdiğini söylediği insanlara bizim dil uzatmamız, insanların sonra gelen insanların dil uzatması doğru olmaz. Yine Tevbe suresi 100. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Üç kısım var burada. İlk muhacirler, İslam'a ilk koşan muhacir Mekkeli Müslümanlar. Sonra Medine'deki onlara yardımcı olan ensar ve onlara güzellikle tabi olanlar. Yani bunlardan sonra Müslüman olanlar ve sahabe olamayıp da tabiinden olanlar ve bu güne kadar şu anda bile günümüzde bile ashab-ı kirama, ensara, muhacirine güzelce tabi olanlar, işte bunlar Allah'ın razı olduğu kimselerdir. Dikkat edelim, ashab-ı kiramın aleyhinde konuşan insanların bu ayet-i kerimenin haricine çıktığına dikkat edelim. Nitekim daha sonra tabiinden olup da bazı kötü işler yapanlar hakkında tabiinden de ama ihsan üzere tabi olan, güzelce tabi olanlardan değildi. O kötülükle, şerle tabi olanlardan da ifadesi kullanılıyor. Bizim hakkımızda da böyle bir ifade kullanılmasın. Yani ashab-ı kirama güzellikle tabi olmak. Efendim Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu da biz de, yani ashab-ı kiram da ve onlara güzellikle tabi olanlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ashab-ı kiramı tenkit edenler, belki onlara dil uzatanlar Allah'tan razı olmamış oluyor aynı zamanda. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak onları seçmiş, Peygamber Efendimiz'e ashab yapmış. Yani her şey Allah'ın takdiriyle, insan kendisi ne zaman doğacağını tespit etmiyor. Cenab-ı Hak onları seçmiş Efendimiz'in etrafında, ashab-ı kiram olarak onlar seçilmiş insanlar. Onları seçtiği için ashaba dil uzatanlar Cenab-ı Hak'tan razı olmamış. Cenab-ı Hakk'ın bu tercihinden adeta razı olmamış oluyorlar. Kendileri de tabii ki ilahi rızadan uzaklaşmış oluyorlar. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zeminden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Yani ashab-ı kiram ve onlara güzellikle tabi olanlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, malumunuz Fetih suresinin son ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Ashab-ı kiramın vasıflarını zikrediyor burada. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Ashab-ı kiramın ibadete düşkünlükleri, rükû ve secdeye düşkünlükleri burada ifade ediyor. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Cenab-ı Hakk'a tazarruları, gönül yangını içerisindeki yalvarışları, Onların nişanları, alametleri yüzlerindeki secde izidir. Sahabenin alameti yüzlerindeki secde izi. Hakikaten onlar uzun uzun kıyamlarda, uzun uzun secdelerde duran insanlardı. Uzun uzun Kur'an kıraat eden insanlardı. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki, bu çiftçilerin de hoşuna gider, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Buradan ayet-i kerimede alimler çıkarıyor ki Allah kafirleri öfkelendirir ashab-ı kiramla. Demek ki ashab-ı kirama öfkelenenler, kızanlar bu gruba girmiş oluyorlar. Yani ashab-ı Allah'ın öfkelendirdiği insanlar, Cenab-ı Hakk'ın sevmediği insanlar grubuna girmiş oluyorlar. Allah onlardan iman edip salih ameller işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Burada ashab-ı kiramın önceki kitaplarda da tarif edildiği görülüyor. Tevrat'ta ve İncil'de hem Peygamber Efendimiz'in vasıfları olduğu gibi ashab-ı kiramın da vasıfları bildirilmiş. Müjde kabilinden, daha sonra gelecek bir ümmet kabilinden ve daha sonra gelecek ümmeti Muhammed'in vasıflarından da bahsedilmiş. Yine Cenab-ı Hak Haşr suresinde 3 gruptan bahsediyor. Muhacirlerden bahsediyor. Ensardan bahsediyor. Ve daha sonra gelip de onlara dua edenlerden bahsediyor. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا. Daha sonra gelenler, ashab-ı kiramdan daha sonra gelenler derler ki, ey Rabbimiz bizi mağfiret eyle, kardeşlerimizi de mağfiret eyle. O kardeşlerimiz bizden önce geçmiş, iman etmiş kimselerdir. Onlara karşı kalbimizde bir gıllü gış, bir kin, haset, kötü duygu, kötü düşünce, yamuk düşünce bırakma. İman edenlere karşı böyle bir düşünce bırakma. Rabbena inneke raufur rahim. Ya Rabbi sen çok merhametli ve çok şefkatlisin. Demek ki müminlerin vazifesi ashab-ı kirama ve daha önce geçen salihlere dua etmek. Bizden önceki selefi salihine dua etmekle biz memuruz, vazifeliyiz. Bunu yapmaz da aksine onlara sövmekle, onlara hakaret etmekle meşgul olursak bu ayet-i kerimenin haricine çıkmış oluruz. Demek ki daha sonra gelenlerin yapacağı iş hem kendilerine hem kardeşlerine dua etmek. Müminler için, müminler hakkında kalplerinde bir sıkıntının olmamasına dikkat etmek. Yani müminlere karşı kalbimizde bir yanlış düşünce, daha önceki müminlere karşı, şu anda yaşayan müminlere karşı kalbimizde bir yanlış düşünce olmasın. Böylece Allah Teala ashab-ı kiramı hakaret eden ve onlarda kusur arayanları Müslüman saymadığı, onları ayette zikreden üç grubun dışında tuttuğu için bu gibilerin feyden, savaşmaksızın gayrimüslim tebaadan andıp Müslümanlara verilen ganimetten hiçbir pay alamayacakları bildirilmiştir. Alimler buradan hüküm çıkarıyorlar. Demek ki diyorlar bu ayet-i kerimede feyden kimlere verilecek o bahsediliyor. Eğer bir insan sahabeye hakaret ediyorsa ona feyden bir nasip verilmiyor. Hatta bazı alimlerin bu şekilde davranan sahabeye hakaret eden insanların dinden çıkacağını da kabul ettikleri görülüyor eserlerinde. İmam Malik Hazretleri şöyle diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabına öfkelenip kin besleyen kimse kafirdir. Zira onlarla Allah kafirleri böylece öfkelendirir ayet-i kerimesi, Fetih suresindeki ayet-i kerime bunu göstermektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sahabe-i kiram. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir. Ensarı ancak mümin olan kimse sever. Onlara ancak münafık olan kimse buğz eder. Kim Ensar'ı severse Allah da onu sever. Kim de Ensar'a buğz ederse Allah Teala da ona buğz eder. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabımın hiçbirine sövmeyiniz. Sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse onlardan birinin bir müddüne hatta onun yarısına bile ulaşamaz. Müdd bir ölçü birimi kıymetli dinleyenler 750-800 gram kadar ağırlığında bir ölçü birimi. Bir müt, sahabenin yaptığı bir mütlük infak veya o değerdeki bir amel-i salih, ibadet, cihat, hatta onun yarısı kadarına bile diğer insanların yaptığı Uhud dağı kadar amel denk olmaz. Uhud dağı büyük bir dağ. Uhud dağı kadar işler yapsa, o kadar altın infak etse, sahabenin bir kilo bile olmayan bir infakına bile denk olmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine benzer bir rivayette ashabıma sövmeyiniz, ashabıma sövmeyiniz. Nefsim yedi kudretinde olan zata yemin ederim ki sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse onlardan birinin bir müddüne hatta onun yarısına bile ulaşamaz. Hakikaten bunlar önemli ölçüler veriyor bize. sahabe olmak ne kadar önemli, niçin çok önemli? Çünkü onlar İslam'ın zor zamanında hizmet etmişler. Zor zamanında fedakarlık yapmışlar. Peygamber Efendimiz'e hizmet etmişler onlar. Onlar Peygamberimize yardımcı olmuşlar. Yani Efendimiz'in de değerini görmüş oluyoruz burada. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimize ne kadar değer verdiğini de burada görmüş oluyoruz. Peygamberimize yardım edenle başkasına yardım eden bir olmuyor. Yine hadis-i şeriflerde Efendimiz, ashabım aleyhinde asla konuşmayınız. Ashabım hakkında konuşmaktan şiddetle sakınınız. Benden sonra onlara kesinlikle laf dokundurmayınız. Onları seven sırf bana olan muhabbeti sebebiyle sever. Onlara düşmanlık eden bana düşmanlığı sebebiyle bunu yapar. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş, bana eziyet eden ise Allah'a eziyet etmiş olur. Hakikaten burada da çok önemli bir ifade var. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş, bana eziyet eden ise Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet edenin ise çok geçmeden Allah belasını verir. Tirmizi Menakıb 58'de geçen hadis-i şerif. Ashabıma sövmeyiniz, kim ashabıma söverse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onların tevbelerini de kabul etmez, ibadetlerini de. Bu da Heysemi'de ve İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde geçen bir rivayet. Kıymetli dinleyenler, ashab-ı kirama işaret eden ayet-i kerimeler de var. Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız buyuruyor. Burada öncelikle sahabe-i kiram kastediliyor. Tabii ki ilk hitap ettiği, ayet-i kerimelerin ilk defa hitap ettiği topluluk sahabe-i kiram. Ondan sonra da diğer ümmeti Muhammed. Yani burada ayet-i kerime öncelikle sahabeleri, sonra da ümmeti Muhammed'i kastediyor. Zaten Efendimizin hadis-i şerifinde de onu görmüştük. İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlar, sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir. Yine diğer bir rivayette size öncelikle benim asrımda yaşayanları tavsiye ederim. Sonra onları takip edenleri, sonra onları takip edenleri şeklinde ifade ediliyor. Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesinde de Cenab-ı Hak, işte böylece sizi vasat, yani merkez bir ümmet yaptık ki, bütün yolların kendisine çıktığı merkez bir ümmet yaptık ki, bütün insanlar üzerine şahitler olasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizin üzerinize şahit olsun. Yani sizi doğru bir caddeye çıkarıp ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet numunesi, hak şahitleri, hakkı açıklayan ve örnek alınacak kişiler olasınız. Buradaki şuheda, şahitler kelimesi bu şekilde açıklanıyor. İnsanlara adalet numunesi, hak şahidi, hakkı açıklayan, örnek alınacak insanlar. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun, size hakkı beyan etsin. Bize Peygamberimiz hakkı açıklıyor, biz de o hakkı öğrenip yaşayarak diğer insanlara nakletmiş, aktarmış oluyoruz. Bu şekilde hakkın şahitleri olmuş oluyoruz. Orta bir ümmet de, yani itidal en mutedil, en böyle makbul, kabul edilecek, ne ifratı ne tefriti olan, tam arzu edilen kıvamdaki bir ümmet manasında. Yine kıymetli dinleyenler, Fetih suresinde Cenab-ı Hak, andolsun ki o ağacın altında sana biat ederken Allah o müminlerden razı oldu. Ashab-ı kiram, Hudeybiye anlaşmasında Beyatur Rıdvan, Şecere Beyatı, ağacın altındaki beyatta beyat ederken Allah onlardan razı olmuştur. Allah'ın razı olduğu insanlardan tabii ki bizim de razı olmamız gerekiyor. Kalplerinde olanı bildi, üzerlerine sekineti indirdi ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırdı. Demek ki Cenab-ı Hak onların kalplerini de biliyordu, geleceklerini de biliyordu ki onları bu şekilde methetti. Yani bu ayet-i kerimeli hadis-i şerifler var ki onlar o zaman iyiydi de sonra bozulmuştu şeklinde böyle bir yanlış itikada kapılmak, yanlış düşünceye kapılmak, ayetlere ve hadislere zıt hareket etmek olur. Vakıa suresi 10 ve 12. ayet-i kerimelerde hayırda önde olanlar, o önde koşanlar var ya, işte onlar naim cennetlerinde Allah'a yaklaştırmış olanlardır. Cenab-ı Hak burada insanları 3 gruba ayırıyor. Ashab-ı yemin, sağcılar, sağ tarafta olanlar, Müslümanlar, ashab-ı şimal, inançsız insanlar ve sâbigûne sâbigûn, bir de önde koşan, önde ileride olanlar. Bunlar işte ashab-ı kiram, ilk İslam'a girenler başta olmak üzere ondan sonraki dönemlerde de hep İslam için önde koşanlar. Bugünkü devirde de o önde koşanlar bu ayet-i kerimenin müjdesine girmiş oluyorlar. Cenab-ı Hak Enfal suresinde de 64. ayet-i kerimede, ey peygamber, kafidir sana Allah arkanda gelen müminlerle. Allah sana kafidir, nasıl kafidir? Arkandan gelen müminlerle. Müminler de sana kafidir. Bu ayet-i kerimeye iki türlü mana veriliyor. Allah sana ve sana tabi olan müminlere kafidir manası da veriliyor tefsirlerde. Allah Teala sana kafidir, müminler de sana kafidir. Yani bu ayet-i kerimenin bir savaş öncesinde nazil olduğu ve Peygamber Efendimiz'e ashab-ı kiramla destek verildiği, Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'i teselli ederek bu düşmanlarına karşı ashabın da sana yardımcıdır şeklinde ifade ediliyor, mana veriliyor. Bu ikinci manaya göre Cenab-ı Hak sana diyor ashabınla destek olacaktır şeklinde ashab-ı kiram metheden bir ifadeyi de burada görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonraya kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman yapmanız gereken şey benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefai Raşidi'nin sünnetine sarılmaktır. Burada dikkat ederseniz kıymetli dinleyenler Efendimiz kendi sünnetinin yanında Hulefai Raşidi'nin sünnetinden de bahsediyor. Demek ki Efendimizin açıklamadığı, ifade etmediği bazı şeyler daha sonra 4 halife zamanında onların içtihatlarıyla ortaya konulmuş ve bunlar da sünnet olarak kabul ediliyor. Çünkü bunlar Efendimizin hayatına, onun sözlerine o kadar titiz davranıyorlar ki onun kabul etmeyeceği, muhalefet edeceği bir şeyi söylemeleri mümkün değil adeta. Bu sebeple onların görüşleri, fikirleri, içtihatları da Efendimizin sünnetinden adeta sayılıyor, dinden sayılıyor. Dinde önemli bir yere sahip oluyor bunlar. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Azı dişlerinizle ısırınız şeklinde böyle ifade ama bunun mecazi ifade. Azı dişlerle insan böyle sıkıca nasıl bir şey ısırırsa bu sünnetlere bu şekilde sımsıkı sarılınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyenler, büyük hadis alimlerinden Ebu Zür'a, tabiinden galiba bu zat, şöyle buyuruyor. اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِسُ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin ashab-ı kiramından, sahabelerden birisini tenkit eden, onun hakkında menfi konuşan, olumsuz konuşan bir kimseyi görürsen, bil ki o zındıktır. Zındık dinden çıkmış, çok son derece kötü bir insan manasına geliyor. Zındık, inançsız, dinsiz, yanlış yolda olan manasına geliyor. Bil ki ashab-ı kiramın aleyhinde konuşan bir insan zındıktır. Bu niçin böyledir? Çünkü enne Resul sallallahu aleyhi ve sellem indena hakkun. Bizim yanımızda Resulullah Efendimiz haktır. Kur'an haktır. Bize Kur'an'ı ve Resulullah Efendimizin sünnetlerini, hadislerini ulaştıran da ashab-ı kiramdır. O zaman bu ashab-ı kiramı tenkit edenler ne istiyorlar? Bizim hak yolundaki şahitlerimizi, biraz önceki ayet-i kerimede şahitlerden, Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesindeki şahitlerden bahsettik. Örnek, önder, hakkı açıklayan şeklinde. Bizim örneklerimizi, önderlerimize hakkı açıklayan önderlerimizi bunlar cerh ediyorlar, tenkit ediyorlar. Bu şekilde de kitap ve sünneti iptal etmek, hükümden düşürmek, onları gözden düşürmek, hükümsüz bırakmak istiyorlar. Yani sahabeye saldıran insanların demek ki asıl kastı Kur'an'a ve sünnete saldırmak, Kur'an ve sünneti yaralamak. O halde diyor, onlar bu Kur'an'a ve sünnete, sahabeye cerh eden onları tenkit edenler tenkide daha layıktır, tenkide daha müstehaktır. İşte o zaman onlara da biz zındık demekte haklıyız diyor Ebu Zür'a Hazretleri. İşte o zaman onlar zındıktır diyor. Çünkü ashab-ı kirama hedef almak, onları tenkit etmek İslam'ın temeline, köküne dinamit koymak manasına geliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz inşallah.
Efendimiz'den hayat ölçüleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Efendimiz'den hayat ölçüleri devam ediyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz'in hayat ölçüleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın başında Hazreti Ebubekir Efendimiz'in, sonra da Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendimiz'in beraber zikredildiği hadis-i şerifleri görmüştük. Şimdi de sadece Hazreti Ömer Efendimiz'in faziletlerini bahseden hadis-i şerifleri göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "İnne Allah ce'ale'l hakka ala lisani Umar ve kalbihi." Cenab-ı Allah hakkı, hakikati Hazreti Ömer'in lisanına ve kalbinden cari buyurdu. Onun dilinden ve kalbinden akıttı. Kalbine ve diline koydu. Cenab-ı Hak hakkı, hakikati Hazreti Ömer'in diline ve kalbine koydu. Yani o konuştuğunda hep isabetli konuşur, doğru konuşur, hak olan sözü söyler manasında Efendimiz bu haberi bize vermiş oluyor. Diğer rivayette El hakku ve fi rivayetin es-sidku ma Ömer haytuken. Hak yahut da doğruluk Ömer ile beraberdir. Nerede olursa olsun, nerede olursa olsun hak Ömer ile beraberdir. Biraz önceki hadis-i şerifin aynı manada aşağı yukarı. لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرْ اِبْنِ الْحَطَّابِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra bir peygamber gelmiş olsaydı Ömer bin Hattab olurdu. Onun dini salabeti, dindeki sağlamlığı, ilminin genişliği ve bu konudaki hassasiyeti sebebiyle, isabetli görüşleri sebebiyle Efendimiz onun taltif mahiyetinde böyle bir hadis-i şerif irad buyurmuşlar. Yine مَا تَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرْ Güneş Ömer'den daha hayırlı bir insan üzerine doğmamıştır buyuruyor hadis-i şerifte. Esad Efendi Hazretleri bunu şöyle izah ediyor. Bu hadis-i şerif İmam Ömer'in zamanı hilafetlerinde yani hilafeti zamanında nail olacakları makamı tebşirdir, müjdelemektedir. Yoksa Hazreti Sıddık'ın Hazreti Ebu Bekir'in ondan eftal olduğu hadis-i şerifiyle müsbettir, sabit olmuştur. Yani Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'den daha faziletli olduğu diğer okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerle sabittir. Efendimizin buradaki kastı Hazreti Ömer'in kendi devrinde, Hazreti Ebu Bekir'den sonraki devirde nail olacağı makamı müjdelemektir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla ilgili duası, Hazreti Ömer daha Müslüman olmamışken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyordu. Allah'ım, Allahümme a'izzeddine bi Ömer ibn-i Hattab, Allah'ım, İslam'ı Ömer bin Hattab ile aziz eyle. Kuvvetlendir, güçlendir. Hakikaten daha sonra bu böyle olmuştur. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi Hazreti Ömer'in diyor Müslüman olması bizim için bir İslam'ı kuvvetlendirdi. Açıkça namaz kılamıyorduk. Kabe'ye gidip açıkça namaz kılmaya başladık. Hicreti herkes gizli gizli yapıyordu. Hazreti Ömer açıkça hicret etti. Onunla birlikte insanlar da rahat bir şekilde hicret edebildiler. Halifeliği zamanında da yine Hazreti Ömer'in halifeliği bu ümmet için bir rahmet oldu. Ülkesi, İslam ülkesi çok genişledi, toprakları genişledi, teşkilatı kuvvetlendi, hazinesi zenginleşti. Bu şekilde Müslümanlar bir güç, kuvvet buldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyordu. Allah'ım iki Ömer'den birisiyle dini güçlendir. Birisi Amr ismindeki Ebu Cehil. Diğeri de Hazreti Ömer. Amr ile Ömer birbirine benzediği için talip kaidesiyle Efendimiz Hazreti Ömer'in iki Ömer şeklinde söylüyordu. İki Ömer'den birisiyle İslam'ı kuvvetlendir diye Cenab-ı Hak o Efendimizin duasını Hazreti Ömer yönünde kabul etmiş oldu. Demek ki bu rivayette de Efendimiz sadece Ömer için de dua etmiş oluyor ki bu şekilde Hazreti Ömer imanla şereflenmiş. Ebu Cehil ise maalesef küfrü üzerine ölmüş gitmiş oluyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer benimledir, ben de Ömer ile beraberim. Hak nerede olursa olsun Ömer ile beraberdir buyuruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer ile ilgili pek çok müjdesi ve taltifi var. Bunlardan birisi de şöyle. Ben rüyamda kendimi bir kuyu başında makaralı bir kova ile su çekerken gördüm. Efendimiz bir rüya görüyor. Bir kuyunun başında diyor makaralı bir kova ile su çekiyordum. O esnada Ebu Bekir geldi ve zayıf bir çekişle kuyudan bir veya iki kova su çekti. Çünkü o mülayim ve nazik bir insandı. Hilafeti de kısa sürmüştü. Allah Ebu Bekir'e mağfiret eylesin. Sonra Ömer bin Hattab geldi ve küçük kova büyük bir kovaya dönüşüverdi. Artık ben Ömer'in yaptığı işi yapabilecek kuvvette başka bir kişi göremedim. Nihayet insanlar suya kandılar ve orayı develerin sulak ve eylek yeri gibi edindiler. Kuyunun başı artık kalabalıklaştı. Gelen giden orada eğlenen, hayvanlarını sulayan, kendisi için su alan, otlatan insanlarla orası bir panayır yeri gibi, çarşı pazar yeri gibi oldu. Genişliği yani kalabalıklaştı. Yani onun zamanında İslam çok geniş sahalara yayıldı ve pek çok ülke fethedildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir'in iki kova çektiğini ve bu çekişinde de zayıflık olduğunu ifade etmesi şu manaya geliyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafetinin kısa olacağına, onun bazı büyük ve mühim işlere başlayıp ikmal edemeden vefat edeceğine işarettir. Yani işi başlatıyor Hazreti Ebubekir ama kısa sürüyor. 2 yıl halifeliği sürüyor ve bazı işleri tamamlayamadan Hazreti Ömer'e devrediyor. Hazreti Ömer onu takip ediyor, tamamlıyor. Sonra gelen dua cümlesi de onun hilafetinin kısalığını Cenab-ı Hakk'ın kendisine hayırlı bir halife vermek suretiyle telafi edeceğine işaret eder. Allah onu mağfiret etsin şeklinde Efendimizin duası Hazreti Ebubekir'e bir dua oluyor ve onun eksik kalan işlerin Hazreti Ömer tarafından tamamlanacağı, Cenab-ı Hakk'ın o lütuflarda bulunacağı ifade edilmiş oluyor. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh onun başlattığı dinin ikamesi, ilim ve cihadın ihyası, İslami idarenin sınırlarının genişletilmesi gibi mühim işleri ikmal ederek daha öteye götürmüştür. Efendimiz buyuruyor Hazreti Ömer'in yaptığı iş gibi başka birisinin olabileceğini görmedim buyuruyor. Hakikaten Hazreti Ömer'den sonra onun gibi bir halife gelmemiş artık. Hazreti Ömer'in halifelik dönemini okuyan insan hayran olur hakikaten. Onun o idaredeki gücü, kuvveti, salabeti, sağlamlığı, insanlara eğitim yani her yönüyle hem idari yönden hem eğitim, talim, terbiye yönüyle hem ahlaki yönden Hazreti Ömer'in halifeliği ve yaptığı işler daha sonra artık onun seviyesinde bir daha görülmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur. Oğlu Abdullah radıyallahu anh der ki, İnsanların başına ne zaman bir iş gelse ve o hususta insanlar bir şey söylese, babam Hazreti Ömer de başka bir şey söylese, mutlaka Hazreti Ömer'in görüşü istikametinde bir vahiy gelirdi. Bir ihtilaf olduğu durumlarda yani görüş ayrılığı, bir acaba şu işi şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak şeklinde bir ihtilaf olduğunda Hazreti Ömer'in görüşüne uygun daha çok vahiy gelirdi veya Efendimiz onun görüşüne uygun şeyi daha çok tercih ederdi. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Babam Hazreti Ömer herhangi bir şey hakkında ben şöyle düşünüyorum dedi mi o şey hakikaten onun düşündüğü gibi olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Sizden önce yaşamış ümmetler içinde kendilerine ilham olunan isabetli görüş sahibi kişiler yani muhaddesun vardır. Muhaddesun, şayet ümmetim içinde de onlardan biri varsa hiç şüphesiz o Ömer bin Hattab'tır. Muhaddesun, muhaddes, kendisine ilham edilen, görüşleri hep isabetli olan, yani Cenab-ı Hak tarafından da teyit edilen, takviye edilen, desteklenen insanlar vardır. Benim ümmetimde de bunlardan birisi Hazreti Ömer'dir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdan Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebubekir'e Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İnsanların en hayırlısı diye hitap etti. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'e halife olacağı zaman hilafet seçilirken sen halife ol diyor Hazreti Ömer Ebubekir'e. Sen diyor peygamberimizden sonra insanların en hayırlısısın diyor. Hazreti Ebubekir de ona şöyle mukabele ediyor. Hayır diyor halifelik sen yap halifeliği. Sen böyle söylüyorsun beni met ediyorsun ama ben de sana Allah Resulü'nden işittiğim bir sözü söyleyeceğim. Güneş Ömer'den daha hayırlı bir kimse üzerine doğmamıştır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde birbirlerine atıyorlar halifelik vazifesini. Hazreti Ömer diyor sen halife ol. Hazreti Ebubekir diyor hayır sen daha güçlüsün sen halife ol. En son Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebubekir'in elini tutup beyat ederek onu halifeliğe ikna etmiş. Diğer sahabiler de beyat edince Hazreti Ebubekir artık bu vazifeyi üzerine aldı. Bu vazifeyi mecburen yapmak zorunda kalıyor. Daha sonra da sitem ediyor zaten sahabiler. Bunu benden almadınız. Bu ağır yükü bana verdiniz şeklinde. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aranızda ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benden sonra şu iki kişiye iktida edin, tabi olun, uyun buyurdu. Ve Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'e işaret etti. Bu da Efendimizin açık işaretlerinden birisi. Hazreti Ebubekir'in ve Ömer'in arka arkaya peş peşe halife olacaklarını gösteriyor. Diğer 4 sahabiyle ilgili rivayetler de var. 4 sahabiyi de Efendimiz bizzat zikrediyor ki bu 4 sahabi 4 halife Hulefai Raşidin adı altında Raşid halifeler Hakk'a doğruya isabet etmiş doğru yol üzere giden Raşid halifeler şeklinde İslam tarihinde ayrı bir yer alıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'e şöyle buyuruyor. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytan sana yolda rastlamış olsa mutlaka yolunu değiştirir. hakikaten ne kadar demek ki sağlam bir imana, sağlam bir kalbi yapıya, ruha sahip ki şeytan bile onu gördüğünde yol değiştiriyor. Yani şeytan hiç ondan ümidi kalmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uyurken kendimi cennette gördüm. Bir rüya aleminde. Baktım bir köşkün yanında bir kadın abdest alıyor. Bu köşk kimin diye sordum. Ömer bin Hattab'ın dediler. Onun kıskançlığını hatırladım ve hemen geri döndüm. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ağladı ve sana karşı da mı kıskanç olacağım ya Resulullah dedi. Tirmizi'nin rivayetinde ifade edildiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu köşkün kendisine ait olduğunu zannetmişti. Güzel bir köşk olunca acaba bana ait mi bu köşkte yaklaşıyor. Orada bir cennet hurisi de abdest alıyor nehir kenarında. Daha sonra demek ki bu köşk peygamberlerin şanına layık bir güzellik ve evsaftaydı. Yani son derece güzel bir köşk ki Efendimiz benim mi acaba diye öyle düşünecek kadar güzel bir köşk. Bu da Hazreti Ömer'in ne ulvi bir mertebeye ve fazilete sahip olduğunu gösteriyor. Demek ki Hazreti Ömer'e Peygamber Efendimiz'e layık olacak derecede güzel bir köşk ona ihsan edilmiş, Cenab-ı Hak ihsan etmiş. Efendimiz de benim zannettiği için yaklaşıyor, oradaki abdest alan cennet hurisine görüyor. Ancak köşkün Hazreti Ömer'e ait olduğunu görünce hemen yüzünü çeviriyor. Oradaki huri Hazreti Ömer'e ait olduğu için ona bakmak istemiyor Efendimiz. Onun kıskançlığını hatırladım ve hemen döndüm buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh son derece isabetli karar verildi. Henüz hakkında vahiy gelmeyen 15-20 mühim hususta görüş beyan ederek tekliflerde bulundu. Hazreti Ömer'in düşüncesi istikametinde ayetler nazil oldu. Hakkında ayet nazil olan bu konulara Ömer'in ayete uygun görüşleri anlamında muvafakat-ı Ömer denmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zaman zaman büyük bir edep ve incelikle Rabbime şu şu hususlarda muvafık düştüm diye hamd ederdi. Burada Hazreti Ömer'in Rabbim bana muvafakat etti demeyip de ben Rabbime muvafık düştüm demesi onun idrak seviyesini ve manevi derinliğini göstermektedir. Yani önce Hazreti Ömer görüş belirtiyor, sonra ayet-i kerime nazlıyor. Normal durumlarda hani ayet-i kerime benim görüşüme muvafık düştü diye konuşabilir insan. Ama Hazreti Ömer buna bile dikkat ediyor. Diyor ki Rabbime şu hususlarda muvafık düştüm diyor. Hazreti Ömer ilk defa açıkça hicret eden kimsedir. İlk defa Emirül Müminin diye isimlendirilen de odur. Teravih namazı cemaatle kılınmaya ilk defa onun zamanında başladı. Efendimiz zamanında sahabe-i kiram peygamberimizin arkasında birkaç gün kıldılar. Ama Efendimiz herkesin kendisi kılsın, yani farz olmasından korkarım diyerek herkesin kendisinin kılmasını istedi. Sahabe kendileri kılardı namazlarını. Ama Kur'an-ı Kerim'den fazla okumasını bilmeyenler, Übey bin Kâb gibi Kur'an-ı Kerim hafızlarının arkasında cemaatle kıldıkları olurdu. Hazreti Ömer zamanında bu. Bütün artık insanlar cemaat halinde kılmaya başlamış oldular. Çünkü artık vahiy kesilmişti. Peygamber Efendimiz'den sonra tekrar vahiy gelme, sünnet olan namazın farz olma gibi bir durumu olmadığı için Hazreti Ömer zamanında artık cemaatle kılınmaya başlamıştı. İlk defa yazılı kararlar alan odur Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kumandan ve valilerle ilk defa toplantı yapan odur. İlk defa İslam devletine ait para bastıran odur. Bunun gibi daha pek çok ilke imza atmıştır. Devlet yönetiminde, ordu yönetiminde Hazreti Ömer'in onlarca böyle ilki vardır, ilkleri vardır. Her pek çok şeyin ilkini yapmıştır, meydana getirmiştir. Hakikaten kıymetli dinleyicilerimize Hazreti Ömer'in Efendimizin, Hazreti Ebubekir Efendimizin hayatlarını daha tafsilatlı bir şekilde okumalarını tavsiye ederim. Onları okuduklarında hakikaten ne kadar büyük insanlar olduklarını görecekler, onlara hayran kalacaklardır. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.